Ayrım 16, Söz Çakal Carlos'ta İfşalar, Konuşmalar, Yazılar, sayfa 185. Asya. Afganistan ve Taliban. Kumandan Carlos, şu an Amerika ve müttefiklerine karşı büyük bir direnişin var olduğu Afganistan'ın geleceği hakkında, Taliban'ın öne çıktığı Sünni direnişin geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Afganistan'ın durumu dünyanın diğer bölgelerindeki durumla pek karşılaştırılabilir gözükmüyor. Afganistan bağımsızlığını kazanmak için büyük acı çekti, şimdi de aynı acıyı çekiyor. Kazanana kadar da bu acı böylece devam edecek. İşgalciler o topraklarda bulunduğu müddetçe savaş devam edecek ve Afganlılar yenilmeyecektir. Yabancı güçlerin Afganistan içinde bir uzantılarının bulunabilmesinin gelecekteki yegane yolu da tüm güçlerini geri çektikten sonra içeride kalan yerli işbirlikçilerine maddi destek ve silah vermeleridir. Bu da haliyle gerçek bir iç savaş demek olacaktır. Belki de ayrı, ancak devrimci olmayan, İslamcı olmayan bir hükümetin iktidara gelmesi söz konusu olursa, bugün işgalcilerin orada hala bir kollarının yaşayabilmesi mümkün olacaktır. Ama dediğim gibi o topraklar işgal altında bulunduğu müddetçe, yabancı askerler o topraklarda dolaştığı müddetçe bu direniş bitmez. Taliban'a gelince bildiğiniz üzere onlar temel olarak aslında küçük bir azınlığın hareketidir. İktidara gelmeleri de Pakistan ordusunun desteğiyle gerçekleşmiştir. Burası bir gerçek ama yine bu insanlar hakiki Müslümanlardır. Allah inancıyla dolu, Kur'an ölçülerini takip eden, sahabi örneğini temel kabul eden insanlardır. Böyle oldukları içindir ki diğer tüm Afganlılar kendilerine koşmuştur. Sadece dindar olanlar değil, dindar olmayanlar, komünistler dahi kendilerine yönelmiştir. Kısacası Afganistan'da dürüst olan herkes Taliban'a koşmuştur. Taliban ordusunda Sovyetler Birliği'nde subaylık yapmış o insanlar bile mevcuttur. Peki niçin böyle olmuştur bu? Çünkü o güne dek Afganistan'ı yönetenler hemen daima hırsız, soyguncu, tecavüzcü ve Kur'an ölçülerine zıt yaşayışta olanlardan çıkmıştır da ondan. Üstelik ne söyleniyor orada burada? İşte Taliban kadınlardan nefret ediyor falan. Yalnız şunu ifade edeceğim. Afganistan'da çok eski ve kadınlara miras hakkı tanımayan gelenekler vardı. Ancak ne zamanki Taliban gelip şeriat kanunlarını tatbikata soktu, İşte ancak o zaman Afgan kadını anne babalarından miras hakkı kazandı. Bunu biliyor muydunuz? Hemen fark edeceğiniz üzere süren kirli bir propaganda var Taliban'a karşı. Tabii bir de şu husus, dine uygun siyaset yerine bir din sosyal planda siyasete alet edilince her türden aşırılık bu noktada gündeme gelebiliyor. Şu Buda heykellerinin tahribi meselesi. Molla Ömer buna karşıydı aslında. Evet. Ama El-Kaide'den kardeşlerimiz işte Üsame Bin Laden ve diğerleri bu heykellere karşı çıktılar. Gidip Buda heykellerini tahrip ettiler. Peki ne uğruna? Budizm yalnızca bir tarihti orada. Neredeyse tek bir Budist bile yaşamıyor Afganistan'da. Kim istedi bu heykellerin yıkılmasını? Taliban arasındaki oportünist, kendilerinin daha devrimci, daha Müslüman olduğunu ispatlamak isteyen fırsatçı kişiler. Ki bunlar şimdi Amerikan ordusuyla işbirliği yapıyorlar. O zaman Buda heykellerini yıkıyorlardı, şimdi Amerikalılarla işbirliği yapmakla meşguller. Molla Ömer ise tamamen karşıydı bu hadiseye. Temiz Taliban karşıydı buna ve Taliban'ın bununla gündeme gelmesini, bunlarla uğraşılmasını istemiyorlardı. Nereden bildiğimi soracaksınız bunu, %100 doğru olduğunu söyleyeyim, bana inanın. Afganistan'da böyle bir kabileler ülkesinde savaş vermek ne kadar zordur bilemezsiniz. Şu Paragöz ve Fırdöndü kabileleri ele alalım. Sovyet işgali sırasında kimi kabileler önce Sovyet işgaline karşı savaştı, sonra kalkıp Sovyetlerle ittifaka katıldı, sonra bu defa Amerikalılara yanaştı. Hatta bazıları tam 5 kez saf değiştirdi. Ya CIA'den milyonlarca dolar aldılar yahut Sovyetlerden milyonlarca dolar veya tonla altın. Fakat netice tüm bunlara rağmen değişmeyecek. Arz ettiğim üzere işgal olduğu müddetçe direniş de sürecek. Son bir şey söyleyeyim. Afganistan'da yalnızca İslami bir rejim yaşayabilir. Burası açıktır. Müslümandırlar ve Müslüman bir ülke kalacaktır orası. Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 21 Şubat 2009. CIA'nin Afganistan üssüne düzenlenen saldırı ve Ürdün. İzniniz olursa Afganistan'da gerçekleşen ve çok sayıda CIA ajanının ölmesiyle neticelenen şehadet eylemi vesilesiyle bazı kanaatlerimi paylaşmak istiyorum. Bu arada Ürdünlü şehidin Türk olan eşinin Baran dergisinin bir dönem Ürdün temsilciliğini yaptığını da öğrendim. Afganistan'da olan şey bir bumerang gibi CIA'nin başkası için hedeflediği şeyin tam da kendi başına gelmesi işidir. Onlar şehidimizi kullanmaya kalktılar ancak kullanılan kendileri oldu. Böyle bir eylem, üst seviye CIA ajanlarına karşı düzenlenen böyle büyük bir operasyon tarihte üçüncü defadır gerçekleşti. İlk defa Beyrut'taki Amerikan konsolosluğunun imha operasyonu sırasında yaşandı. İslami Cihat örgütü gerçekleştirmişti bunu. Konsoloslukta ölen birçok kişinin arasında Orta Doğu'da üstlenmiş tüm CIA liderleri de vardı. İkincisi meşhur Lockerbie hadisesiydi. Hani şu bir bombayla düşürülen uçak. Burada da hedef şaşmış ve kendine dönen bir operasyon söz konusu olmuştu. CIA ve DEA, Amerikan Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatı ajanları tuzağa düşmüş ve uçakla birlikte parçalanarak ölmüşlerdi. Şimdi de Afganistan'da Ürdünlü şehidimizin gerçekleştirdiği bu eylemle bu üçüncü oldu. Bugün bu vesileyle konuşacağım fakat öncelikle size bir şey hatırlatmak isterim. Bizim FHKC'de bir savaşçımız vardı. Cesur ve yakışıklı bir Filistinliydi. Yalnız kızları çok severdi. Böyle bir zaafı vardı. Maalesef Beyrut'ta edindiği kız arkadaşı bir CIA ajanıydı. Bu kız CIA ajanlarıyla tanıştırmak üzere onu oraya buraya davet ediyordu. Gelip FHKC'ye haber verdi bunu. CIA'nin kendisiyle temas kurduğunu, ikili oynama imkanını arz etti. Maalesef Doktor Vedi Haddad buna sıcak yaklaşmadı ve onu Güney Yemen'de infaz ettiler. Bu yoldaşımızla ilgili olarak böyle üzücü bir hatıramız var. Ben bu yoldaşın yargılanmasına iştirak etmemiştim gerçi. Ancak üzüldüğüm bir hadiseydi. Sonra Güney Yemen'de bir tepeye defnedildi. Şu an olan hadiseye baktığımızda Pakistan sınırına yakın Host eyaletinde gerçekleşen bu eylemde şehit mücahidin CIA ajanlarıyla birlikte öldürdüğü Ürdün Muhaberat Servisi şefinin Ürdün Kraliyet ailesine mensup olduğunu görüyoruz ve bu cidden çok sıkıntı verici bir durumdur. Üstelik bir de peygamber neslindendi kendisi. Filistin'in hürriyetine kavuşturulması için mücadele etmiş bir Ürdün, bugün Afganistan ve Pakistan'da savaşan mücahitlere karşı saldırılar düzenleyen CIA'nin faal bir işbirlikçisidir. Bu hakikaten hassas bir mesele. 1991'deki Ürdün'ü hatırlıyorum. O zamanlar Ürdün'de Suriye Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na bağlı büyük bir cami vardı. Mezkur dönemde Müslüman Kardeşler Teşkilatı, Suriye'deki Hafız Esad idaresine karşı bir savaş yürütmekteydi. İşte o camide toplanıyor, organize oluyor, planlar yapıyorlardı. 1980'lerde dahi Müslüman kardeşlerin Ürdün'de iki eğitim kampı mevcuttu. Her neyse Suriye Özel Kuvvetler mensubu askerler bir helikopterle gelip işte Ürdün muhaberatının muhalif Suriyelileri eğittiği bu kamplardan birine saldırı düzenlemişti. O demler Ürdün muhaberatı mücahitleri destekliyordu. Tamam, Hafız Esad İsrail karşıtıydı fakat neticede milliyetçi bir idareydi. Buna rağmen ne Amerikan ajanı ne CIA ajanıydı Esad. Ve şimdi Siyonist baskı altındaki Filistin'i hürriyetine kavuşturma mücadelesi veren mücahit ve fedailere yardım etmek yerine Ürdün muhaberatı kalkmış El-Kaide'dir, şudur budur diyerek Müslümanlara savaş açmış olan kişilere fiili destek sunuyor. Bu inanılmaz bir hadisedir. Bu bir şeyi gösteriyor. Emperyalist düşman tarihteki en kuvvetli ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'dir bugün. Kendi zamanlarının en güçlü devletleri olan İngiliz İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti'ni zikretmiyorum. Çünkü bugünden bahsediyorum. Evet, tarihte hiçbir ülke bugün ABD'nin sahip olduğu güce malik değildi. İşte böylesine muazzam gücü olan bir ülke bile maddi hiçbir gücü olmayan, parası veya silahı olmayan, yalnızca cesareti, zekası ve imanı olan, çok sınırlı imkanlara sahip mücahitler tarafından manipüle edilebiliyor, tuzağa düşürülebiliyor. Tarihin bu en güçlü devletiyle her zaman cephede göğüs göğüse savaşmak anlamında olmasa dahi onu böylece tuzağa düşürebiliyor, manipüle edebiliyor mücahitler. Bu hakikaten olağanüstüdür. Üstelik CIA'nin Afganistan'daki ana üssünün tam göbeğinde gerçekleştirilen bir patlamayla bunun olması. İşte bu hadise Amerikan İmparatorluğu'nun düşüşüne işarettir. Büyük bir devrilişin habercisidir. Bugün ABD'nin yapabildiği yegane şey terörle savaş bahanesiyle insansız uçaklar göndererek veya çok yüksekten uçarak uzaktan bombalar göndererek hiçbir ayrım yapmaksızın topluca insanları katletmektir. Oysa böylece terörün en alasını yapan da ondan başkası değildir. Tüm bu ABD'nin yaptıklarına rağmen hakiki direnişçiler, gerçek Müslümanlar, hakiki mücahitler onlara darbe üstüne darbe vurabilmekte. Üstelik bunu yaparken onlar gibi ayrım yapmadan insanlara katletmek yerine seçilmiş hedeflere çok incelikle planlanmış operasyonlar düzenleyebilmektedir. Bu da göstermektedir ki savaşın iyi tarafı, adaletten yana olan tarafı, İslam için cihat edenlerdir ve kazanmakta olanlar da yalnızca onlardır. Elbette bu zafer için büyük bir bedel ödenmiş ve daha da ödenecektir. Sadece Müslümanlar değil, Müslüman olmamalarına rağmen Kolombiya'da, Küba'da, Venezuela'da, Bolivya'da ve diğer her yerde savaşanlar da aynı fiyatı ödemiş ve ödeyeceklerdir. Fakat tüm bu ödenen bedellere rağmen ABD'ye karşı zafer bizimdir. düşüşte olan, gidici olan ABD'dir. İşte tam da bu yüzdendir ki barbarca bir şiddet uygulamaktan öte bir şey yapamamaktadırlar. Başkan Obama, o ayyaş, dejenere, ahmak oğul Bush'a kıyasla çok hoş, çok akıllı ve çok yakışıklı bir adam. Ne var ki neticede o da bu çöken imparatorluğun çıkarlarını savunması için seçilmiştir. Sırf bir imaj operasyonu için. Hatta kendisine bir de Nobel Barış Ödülü ayarlanmıştır ki işin tuhafı dünyada onun kadar barışı bozan kimse de yoktur. El-Kaide falan işin bahanesi. Ama yine de aldı bu ödülü. Halbuki yapmayı bildikleri tek iş ayrım gözetmeksizin insanları katletmek, orayı burayı işgal etmek, insanları kendilerini savunmak için bedenlerini ortaya koymaya zorlamak, suikastler düzenlemek, direnççileri cezaevlerine tıkmak, rastgele bombalamak ve benzeri barbarlıklar. Hem de en ufak bir operasyon için bir servet saçarak. Fakat hepsi sonuçsuz. Mücahitlerin her bir saldırısı belki ancak 3-5 dolara, haydi birkaç yüz dolara mal olurken, yegane silahları inanç ve cesaretleriyken, ABD'nin en küçük bir bombalaması bile kendilerine milyonlarca dolara patlamaktadır. Dile kolay milyonlarca dolara. Cephane ve silahları da her seferinde yüz binlerce dolarlarını götürmektedir. Özel bombalarının her biri ise milyonlarca dolardır. Bu inanılmaz bir durumdur. Ve tüm bu korkunç harcamalara rağmen kaybediyorlar, kazanamayacaklar da. Tüm bunların ortasında beni hakikaten üzen bir şey olarak söylemek durumundayım. Ürdün vesilesiyle karışık duygular içindeyim. Tarihi ve hissi olarak Ürdün'e bağlı bir insanım ben. Bu ülke Sir Winston Churchill tarafından icat edilmiştir. Orada yaşadım, orada Kral Hüseyin'in ordusuyla savaştım. Fakat bizimle savaşan o Ürdün askerleri bile çok iyi ve cesur savaşçılardı. Ve Müslümandılar elbette. Peygamber soyundan bir kralları vardı ve onu savunuyorlardı. Kral Hüseyin olağanüstü bir adamdı doğrusu. Çok zeki, son derece cesur, ziyadesiyle pragmatik bir insandı. Ürdün'ün varlık sebebi Batı ile iyi ilişkiler kurmak ve İsrail'le anlaşmaktı ki zaten bunun için kurulmuştu ve aksi bir durumda ortadan kalkacaktı. Reel politik açısından bu tavırların ne kadar üzücü de olsa belki kendince bir mantığı bulunabilir. Ama maalesef bugün kralın bizzat kendi yardımı sayesinde CIA ile işbirliği yapıp mücahitlerin içine sızma teşebbüsünde bulunmak işte bunun hiçbir izahı yoktur ve gerçekten inanılmaz bir durumdur. Ölen Kral Hüseyin bence hiçbir zaman bu seviyede bir işbirliğine girmezdi. Ürdün'ün neredeyse dörtte üçlük nüfusu Filistin kökenlidir. Bunların dışındaki aslen Ürdünlüleri de hesaba katarak söylemek gerekirse, Ürdünlüler kendilerini Afganistan'daki CIA ana üssünde şehit olan Mücahit Ürdünlü ile özdeşleştireceklerdir. Yani kendilerini peygamber neslinden olmasına rağmen o CIA üssünde ölen istihbarat şefiyle özdeşleştirmeyeceklerdir. Her neyse, şimdi dünyanın hakikaten alt üst olduğu bir zaman. Ayakta kalacak olan taraf davasında haklı olan taraftır ki onlar da hakiki inananlardır. Kendilerini inançları uğrunda feda etmeye hazır olanlardır ve bunu bizzat gösterenlerdir. Kazanacak olan bunlardır. Yani biz kazanacağız. İşte yine bu kazanacak olanlardır ki Amerikan İmparatorluğunu kendi sınırlarının gerisine göndereceklerdir. Biz ABD'yi imha etmek istemiyoruz. Hiç kimse ABD'yi imha etmek istemiyor. İnsanlığa bilim ve teknoloji bakımından çok şey kazandırmış büyük bir ülkedir orası. Gerçi kötü bir hayat tarzı da empoze etmiştir dünyaya fakat neticede tümüyle imha hedefi de değildir. Ancak bir devlet olarak hayatta kalmak istiyorlarsa onlar için tek çıkar yol kendi sınırları gerisine çekilmek, komşularıyla iyi ilişkiler geliştirmek, dünyadaki tüm üslerini kapatmak ve emperyal heveslerine artık bir son vermektir. Türkiye dahil dünyanın orasında burasında ne halt yemeye üsler açıp ortalığı karıştırıyorlar. Benim zaviyemden 2010 senesi çok iyi başlamıştır. Zaferin tam önümüzde olduğunu görüyorum. İnanıyorum ki yüzyıllardır suçluları tarafından idare edilen ve gece gündüz çirkin bir propagandayla beyni yıkanan Amerikan halkı uyanacak, gerçekleri görecek ve bu büyük millet kendisi için doğru olanın ne olduğunu fark edecektir. Böylelikle Amerikan halkı bir nevi devrim yapacak, yepyeni bir rejim getirecektir ülkesine. Ve yine bu rejim dünyadaki diğer tüm milletlerin de bir dostu olacaktır. Karamsar değilim. Ümit ediyorum ki böyle olacaktır. Söyleyeceğim tek şey Allah büyüktür. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 9 Ocak 2010. Afganistan kontrgerilla Vietnam. Ancak tüm bu demokrasi getirici tedbirlere rağmen ABD ne Irak'ta ne de Afganistan'da savaşı kazanabildi. Bunu artık kendileri de itiraf ediyor. Irak ve Afganistan'daki tüm o katliamlara liderlik edenlerden ABD Merkez Kumandanı General David Petraeus'un "Afganistan'da savaşı kaybediyoruz ve yeni bir stratejiye geçmeliyiz" yollu ifadeleri malum. İhtiyaç duydukları bu yeni strateji de Arapçadan geçerek Fransızca'da söylendiği gibi harki devşirmek oluyor. Harki, Cezayir'deki Kurtuluş Savaşı 1954-1962 sırasında Fransız asker ve polislerine yardım eden, bağımsızlık sonrası bir kısmı öldürülen, kalan kısmı da Fransa'ya kaçan işbirlikçi Cezayirlilere verilen isim. Korucu demek. Kimisi hainlikten, kimisi de kabile meselelerinden ötürü yanlış tarafta, kaybeden tarafta yer almış ve tarihe böyle geçmiş kişilerdirler. Şimdi ABD Silahlı Kuvvetleri de Cezayir Kurtuluş Savaşı'ndan miras kalmış bu Harki tecrübesinden medet umuyor. Bu istikamette söz konusu dönemde Cezayir'de büyük mesafe kaydetmiş ve kontrgerillanın ayaklanma bastırma metodlarının el kitabını yazmış Fransız ordusu subayı David Galula'nın fikir ve tecrübelerini hayata geçirme yolunu tutuyor. Zaten Galula, Cezayir'deki muharebeler bittikten sonra ülkesine dönüyor ve bilahare Fransız ordusundan istifa edip ABD'ye göçüyor, fikir ve tecrübelerini ABD ile paylaşıyor. Burada dünyanın muhtelif köşelerinden gelen kontrgerilla görevlilerini yahut bu görevi yürütecek Amerikan subaylarını geldikleri ülkelerde süren gerilla mücadelelerini bastırmak üzere eğiten bir üste görev yapıyor. Şu an Amerika ve müttefikleri tarafından işgal edilen Irak ve Afganistan'da kökleştirilmek istenen taktik de budur. Yani mahalli ajan, unsur ve hainleri kullanmak, bunlardan oluşan büyük birer ordu kurmak. Bilvesiyle Afganistan'a insani yardım kılıfıyla gönderilen Türk askerleri hemen geri çekilmelidir. Her ne kadar gerekçe bu da olsa, madem ki silahlıdırlar ve madem ki oradaki Amerikan işgalini pekiştirmeye çalışan bir sistemin unsurudurlar, bunun bir mazeret olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Bahanelerin ne kadar haklı olursa yahut görünürse görünsün, sonunda neye yol açtığını bugün Kosova'da görüyoruz. Yugoslavya'nın dağıtılmasından sonra Kosovalı Arnavutların halis duygu ve tutkuları istismar edilerek, şimdi dünyanın en büyük Amerikan üssü inşa edildi orada. Irak ve Afganistan'da böylesi bir bahane veya gerekçelere dayanarak aynısı yapılmak isteniyor. Mahalli güçleri eğitip silahlandırıyor ve bu yolla halk direnişlerini bertaraf ederek kendi dünya hakimiyetlerini sağlamaya çalışıyor ABD ve müttefikleri. Bir insanlık dersinin yeridir. Vietnam Savaşı'nı son derece aşağılayıcı bir biçimde kaybedince artık ABD'nin dünya üzerindeki gücü de aşağı inmeye başlamıştır. O kadar zulüm ve katliam yaptıkları bu ülkeden kendileri kadar güçlü ve silahlı olmayan Vietcong gerillaları tarafından kovulunca bakınız ne olmuştur. Vietcong gerillaları zaferden sonra neredeyse tek bir işbirlikçiyi bile idam etmemişler. Aksine topluma yeniden kazandırmak üzere hepsini eğitim kamplarına almışlar. Büyük suç işlemiş olanları birkaç yıllık hapis cezalarına çarptırmışlar. Kısacası Amerikalılar gibi zulme, işkenceye, tecavüze, katliama başvurmamışlardır. İnsanlık dersi, medeniyet dersi işte böyle verilir. Oysa ABD'nin, Siyonistlerin ve müttefiklerinin yapıp ettikleri ortada. Ne ahlaki ne de milletler arası herhangi bir yasa tanıyor, bunlara saygı gösteriyorlar. Ağızlarından dökülen kanun ve düzen hakimiyeti lafının ilk kısmı, yani kanun kelimesi tamamıyla laftan ibarettir. Fakat ikincisi ve yalnızca o doğrudur. İstedikleri sadece kendi düzenlerinin hakimiyetidir. Mesele bir düzen kurmaksa doğrudur. Nazilerin de bir düzeni vardı. Neticede tesis etmeye çalıştıkları düzen kendi dünya hakimiyetleridir. Ne var ki Allah'a şükürler olsun direniş çok güçlüdür ve gerek Irak gerekse de ve özellikle Afganistan'da bu işgal düzeni mağlup edilmiş ve edilmektedir. Bir ülkenin kendisiyle herhangi bir sınırı, ortak bir tarihi veya kültürü olmayan bir başka ülke tarafından işgal edilmesine karşı hep birlikte mücadele etmeli, omuz omuza savaş vermeliyiz. ABD ve müttefiklerinin kendilerinden binlerce kilometre uzaklıktaki bir Irak yahut Afganistan'la nasıl bir tarihi veya kültürel ortaklığı vardır da gelip işgal etme cüretinde bulunabilmektedirler. Bu yüzden şurası çok iyi anlaşılmalı ve buna göre bir dayanışmaya girilmelidir ki, Irak ve Afganistan'da savaşanlar sadece kendi ülkeleri için değil, bizim için de, Türkiye için de, Venezuela için de savaşmaktadırlar. Onlar tüm dünya için savaşmaktadırlar. Bu sebeple her ne kadar güçten düşüyor olsa da hala çok tehlikeli olan bu işgalcilere karşı sadece kınayıcı olmakla kalmayıp, her anlamda direnişi yükseltici ve direnişçilerle dayanışma içine girici olmalıyız. Bu anlamda Türk toplumuna düşen ilk iş, Afganistan'dan askerlerini çekmek üzere harekete geçmek, diğerleri gibi Afgan halkına katliam düzenlemeseler de oradaki işgal sisteminin bir parçası olan o halk çocuklarını evlerine döndürmektir. Öyle ya, ne işleri vardır onların Afganistan'da? Paralı asker midirler? Blackwater lejyonları gibi paralı eşkıya mıdırlar? Onlar yalnızca milli bir vazife halinde askerlik hizmetini yapan halk çocuklarıdır ve kendi vatan topraklarını koruyan Müslüman bir topluma karşı bunca insanlık suçu işlenirken hala orada kalarak böyle bir suç ortaklığını paylaşamazlar. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 1 Mayıs 2010. Asıl hedef Pakistan. Afganistan'da kazanmak zorunda olduklarını söylüyor Amerikalılar. Ancak asıl hedef Pakistan'dır. Çünkü Pakistan nükleer güce sahip yegane İslam ülkesidir. Şu anda Pakistan'da hem Amerikan hem de Amerikan bayrağı çekmiş İsrail güçleri bulunmakta. Herhangi bir İslam devrimi durumunda müdahale edip bu liderliği devirmeye ve nükleer silahların kontrolünü devralmaya hazır biçimde beklemektedir. Buna yıllardır hazırlanmaktadırlar. Pakistan içinde ve Pakistan askeri üsleri dahilinde gerek Amerikan bayrağı altındaki Amerikalı askerler, gerekse yine aynı bayrak altındaki İsrailli komandolar buna hazır şekilde mezilenmişlerdir. Sanıyorum Pakistan'ı patlatmaya çalışıp onu farklı cumhuriyetlere bölmeye ve başlarına da Zerdari gibi yozlaşmış unsurları geçirmeye çalışacaklardır. Böylesi küçük cumhuriyetlerle onu zayıflatıp atom bombalarının kullanım hakkını ellerinden alacaklardır. Pakistan nükleer bir güçtür ve buna izin vermek istemeyecekleri izahtan varistedir. Bugün bile biliyorsunuz her gün Pakistan topraklarını bombalıyorlar. Bu neyin nesidir? Pakistan bir Amerikan müttefiki değil midir? O halde tüm bunlar ne demek oluyor? Gazeteci Fazıl Duygun'la görüşme 28 Mart 2009. Bosna Hersek'i Afgan Savaşı'na sürükleme suçu. Dün Le Figaro gazetesini okuyordum. Gazetenin ikinci sayfasında Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Balkanlar politikasını Sırbistan ve Bosna çerçevesinde ele alan büyükçe bir makale vardı. Gerçi zaten bildiğim şeylerdi ama bilgilerimi tazelemiş ve teyit ettirmiş oldum. Tayyip Erdoğan'ın da başını çektiği bir teşebbüs olarak Bosna Hersek adına 33'ü Ortodoks Sırp, 33'ü Katolik Hırvat, 33'ü de Müslüman Boşnak olmak üzere Afganistan'a 99 asker göndermesi için Sırp tarafını ikna etmeye çalışıyorlar. Böylelikle Sırbistan ve Bosna, ABD saldırganlığını desteklemek üzere Afganistan'daki savaşın içine girmiş olacak. Bu bir utanç vesilesidir. Türk askerleri şimdi Afganistan'da. Kore'de yıllar önce yine ABD'nin kirli bir savaşına katılmak ve Kore'yi ikiye bölmek yetmedi mi? Şimdi Bosnalıları da savaşın içine çekmek, onları da ikna etmeye çalışmak neyin nesidir? Müslüman bir insan olduğunu söyleyen Erdoğan'ın şimdi Afganistan'a asker göndermesi, Bosnalıları da peşinden sürüklemeye yönelik adımlar atması ayıptır, hatta ihanettir. Sırplar Bosnalılara karşı yaptıkları dışında tarih boyunca Arap davasını desteklemiştir. Bunu biliyorum çünkü orada bir müddet yaşadım. İlki 40 sene önce olmak üzere birçok defa orada bulundum. O zaman Sırbistan değil Yugoslavya'ydı ama burada Ortodokslar Filistin söz konusu olduğunda daima Arapların yani Müslümanların tarafındaydı. Ama ne oldu? Tayyip Erdoğan, Bosna Sırp Cumhuriyeti Başbakanına Milorad Dodik, 33 Ortodoks Sırp askerini Afganistan'a göndermesi teklifini yaptığında, adam bunu hemen reddettiği gibi aptal herif hemen İsrail'e bir ziyaret gerçekleştirdi ve orada Mavi Marmara adlı Türk gemisine yapılan İsrail saldırısı vesilesiyle Türkiye'ye karşı İsrail'i destekleyen açıklamalar yaptı. Bu şekilde teşebbüslere girerek emperyalistlerin ve siyonistlerin ekmeğine yağ sürdüğümüzü anlamalıyız artık. Bunları bırakmalıyız. Avukat Güven Yılmaz'la görüşme 11 Eylül 2010. 16. ayrımın sonu sayfa 195.